Ayrım 19.
Huzur 4 bölüm, 1. bölüm Mümtaz'ın amcasının oğlunun adını taşıyor. İhsan. Bir ayağı sakat, çiçek bozuğu, gözlerinin içi gülen bir adam. Sayfa 33. Mümtaz'ın ilk izlenimi budur. İhsan hakkında ufak tefek bilgiler veren bu bölüm, İhsan'ın asıl kişiliği sonraki bölümlerde ortaya çıkar. Gerçekte Mümtaz'ın çocukluk yıllarını, kişiliğinin oluşmasında etkisi olan olayları, İhsan'la karşılaştıktan sonraki fikri gelişmesini anlatır. Roman 1938 yılında 1 Ağustos sonu sabahı, sayfa 16, başlar. Sonra 19. sayfada bir geriye dönüşle Mümtaz'ın çocukluğu anlatılır. Mümtaz çocukluğunda savaşın dehşetini yaşamış, vurulan babasının ve kısa bir süre sonra ölen annesinin ölümünü görmüş, mahzun, yalnızlığı ve hayal kurmayı seven bir çocuk. Bir faciayı bir roman gibi ve tesiri daima taze kalacak bir yaşta yaşamıştı. Sayfa 37. Tanpınar okurun merakını uyandıracak bir takım ipuçları verir bu bölümde. Çehov'un bir sözünü anarak söylersek, ileride patlayacak tüfeği şurasından burasından gösterir. Söz gelimi Nura'nın adı ilk defa 17. sayfada geçer. Mümtaz bir yaz evvel bu sokaklarda, belki bugünkülerden birinde Nuran'la dolaştığını, koca Mustafa Paşa'yı, Hekim Ali Paşa'yı gezdiklerini düşünüyordu. Sonra 5-6 defa daha Nuran'dan söz edilir. Okur bir sonraki bölüme hazırlanır ve 1. bölüm. Nuran'ın boşanmış olduğu kocası Fahir'le barıştığı haberiyle biter. Yarın İzmir'e gidiyorlar, nikahları orada olacak. Sayfa 64. Tanpınar'ın bu bölümde anlattığı bir köylü kızı vardır. Birkaç satırla bir insan gerçeği ancak bu kadar ustalıkla çizilebilir. 1. bölümde ayrıca patlamak üzere olan savaş karşısında Mümtaz'ın duyduğu dehşet, İhsan'ın hastalığıyla büsbütün sarsılışı, romanın sonunu hazırlayan ruhsal durumlar, 46. ve 52. sayfalarda Mümtaz'ın çıldırmanın eşiğinde olduğu sezdirilir. Mümtaz'ın bezginliği ve ölüme bir kurtuluş, sayfa 58, diye bakması belirtilir. Nuran adını taşıyan 2. bölüm şöyle başlar. Bu dünyanın en basit, adeta bir cebir muadelesini hatırlatacak kadar basit bir aşk hikayesidir. Mümtaz'la Nuran bir sene evvel 1 Mayıs sabahı ada vapurunda tanışmışlardı. Sayfa 66. Yahya Kemal'de olsun, Tanpınar'da olsun, Ahmet Muhip'te olsun, yazdır aşkların mevsimi, rüya gibi yaz. Yahya Kemal. Anlatır Tanpınar. Tanpınar'ın şiirlerini bilenler sık sık unutulmaz bir yazdan söz edildiğini hatırlayacaklardır. Ne güzel geçti bütün yaz, geceler küçük bahçede. Bütün yaz. Başa başa uzandık günlerce ıslak, çimenlerinde yaz bahçelerinin. Hatırlama. Mavi maviydi gökyüzü, bulutlar beyaz beyazdı. Boşluğu ve üzüntüsü içinde ne garip yazdı. Mavi maviydi gökyüzü. Tanpınar'ın büyük ölçüde kendi yaşantısından yararlandığı belli Mümtaz'ı yaratırken, Mümtaz biraz da Tanpınar'dır. İkinci derecedeki kişileri bu kadar canlı çizmesine rağmen, Mümtaz'ın kişiliğinde yer yer bulanık yanlar kalması belki de bundan. Çünkü ikinci derecedeki kişiler genellikle gözlem sonucu yaratılmış kişiler izlenimini veriyor. Oysa insan aynı yöntemi kendine kolay kolay uygulayamaz. Ne var ki Tanpınar'ın yaşantısından yararlanması zengin bir ayrıntı dağarcığını büyük bir ustalıkla romana mal etmesini sağlıyor. Bu da romana elle tutulurcasına bir gerçeklik duygusu veriyor. Huzur için aşk romanı dedim, eklemek gerek, değişik bir aşk romanı. Tanpınar bir yerde şöyle der. Tevfik Bey'e göre uzviyetlerin birbiriyle tanışmasından evvel sevişmek imkansızdı. Romancıların kabahati hikayelerini asıl başlaması lazım gelen yerde bitirmeleriydi. Çünkü asıl aşk uzviyet tecrübesine dayanan, onunla devam eden aşktı. Sayfa 180. Tanpınar haklı olarak tenin ve ruhun birlikte harekete geçmesi sayfa 102 üzerinde duruyor. Fahir'le Nura'nın ayrılmalarını açıklarken de ikisi de birbirini çok sevmişler fakat vücutça hiç tanımamışlar demişti. Sayfa 66. Ama Tanpınar aydın bir kişinin aşkını pekiştirecek öğeleri de belirtmekten geri kalmaz. Nuran sade, güzel ve seven, sevilmekten hoşlanan kadın değildi. Her şeyden evvel çok iyi arkadaştı. Garip bir anlayışı, güzel şeyleri bilerek tadışı vardı. Musiki'den iyi anlıyordu. Sayfa 129. Bu Mümtaz'ın Nuran'a bakışıdır. Bu da Nuran'ın Mümtaz'a bakışı. Çünkü sevdiği adamın düşüncesini paylaşmak, onunla yol arkadaşlığı yapmak aşkın bir neviydi. Genç kadının Mümtaz'a karşı olan sevgisinde annelik hissi, aşk, hayranlık ve biraz da minnet vardı. Bunları kendisi iyice tahlil etmişti. Beni keşfetti diyordu. Sayfa 166. Tanpınar aşkı çoğu romancının yaptığı gibi günlük hayatın ayrıntılarından, çevreden soyutlayarak sadece bir kadınla bir erkeğin bağımsız ilişkisi olarak anlatmaz. Aşk Tanpınar'da soyutlanmış bir duygu değil, günlük yaşamanın bir parçasıdır. Nuran'a İclal realist romancılar gibidir. Günlük şeylerden başkasından bahsetmez. Sayfa 98 dedirterek realist romancılara biraz yukarıdan bakan Tanpınar'ın huzurda en başarılı olduğu yerler günlük şeylerin anlatıldığı yerlerdir. Huzur yazılmasından 24 yıl sonra hala zevkle okunuyorsa günlük şeylerin başarıyla anlatılmasına borçludur bunu. İkinci bölüm hep o mutlu yazı anlatır. Mümtaz İstanbul'un güzellikleri, belirli bir kültür düzeyi, bir geçmiş sevgisi içinden bakar aşka. Mümtaz'ın ruhsal çözümlemelerinde Tanpınar'ın ulaştığı başarı, Türk romanının yüzünü ağartan bir başarıdır. Bu bölümde Mümtaz'ın geçmişi, değerlendirişini, kimi sorunlara bakışını da görürüz. Tanpınar'da arada ikinci derecedeki roman kişilerini bir iki cümle içinde şaşırtıcı bir ustalıkla çizer. İşte Adile. Yalnızlıktan korkardı. Yalnız kalmaktan korktuğu için tanıdığı insanların kendisine muhtaç olmamaları onu çıldırtabilirdi. Sayfa 75. İşte Nuran'ın kızı Fatma. Kız çok güzeldi. Fakat garip bir hırçınlıkla bu güzellik kaybolmuştu. Sayfa 77. İşte Sabih. Sabih'in fikri olmasına lüzum yoktur. Çünkü gazete vardır. Her cinsten gazete onun hem okyanusu, hem gemisi, hem pusulası ve kaptanıdır. Bunun için bazı mizaç değişiklikleri hariç o gün okuduğu gazeteyle beraber tab edilmişe benzer. Sayfa 132. Tanpınar'ın bu alabildiğine usta kişi tespitlerini okurken hep sinemadaki optik kaydırmayı düşünüyorum. Kalemiyle yapıyor Tanpınar bu işi. Uzaktan gözle ayırt edilemeyecek bir varlık, bir durum, bir ayrıntı üzerine hızlı bir optik kaydırma bu varlık. Durum ya da ayrıntıyı bir anda seyircinin gözü önüne serer ve çarpıcı bir etki yaratır. Nijat Özön. Tanpınar bilincindedir yaptığı işin. Ah bu küçük teferruat, 2-3 çizgi, birkaç konuşma parçası, işte size bütün bir hayat. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, sayfa 266. Yazın bitmesi sanki Mümtaz'la Nuran'ın aşklarının da sona ermesidir. Teşrin ortalarına doğru saadetleri yavaş yavaş gölgelenmeye başlamıştı. Sayfa 190. Mümtaz yazı masasını, lambayı, kitaplarını düşündü. Plaklarını gözden geçirdi. Hepsi can sıkıcıydılar. Hayat çok defa bir şeye asılmakla kabildir. Genç adam bu mucizeli bağlanışı hiçbir yerde bulamıyordu. Sayfa 205. Üçüncü bölüm Suat'tır. Suat'ın, evet bir adımda eski yeni ne varsa hepsini silkip fırlatmalı. Ne Ronsard ne Fuzuli. Sayfa 82. Dediğini biliyoruz. Bu sözler onun kişiliğine ışık tutar. Bir takım sosyal sorunların tartışıldığı bu bölümde uzun uzun bir musiki gecesi anlatılır. ve Suad'ın bir Dostoyevski kişisini andıran kişiliği belirtilir. İhsan Suad için şöyle der. Dostoyevski Suad'dan 80 sene evvel bu azabı çekti. Suad'ı itham etmiyorum. Fakat onun meselelerinin kendi günümüzün çerçevesine giremeyeceğini söylüyorum. Sayfa 273. Nura'nın Mümtaz'dan uzaklaşır gibi olması, Adile ve Yaşar çevresinde geçen geceler, Mümtaz'ın acıları, yarı vakitlerini yazı hatırlamakla, sayfa 296, geçirmeleri ve sonunda Suad'ın Dostoyevski romanından çıkıp gelmişe benzeyen davranışı. Mümtaz'ın evinde kendini asarak Nuran'la Mümtaz'ın aşkına son darbeyi indirmesi. İhsan Suat için kendisine göre bir cazibesi, bir nevi zekası olduğu muhakkak ama nereye sarf edeceğini bilmeyen takımdan diyordu. Sayfa 215. Bu yargı uzaktan uzağa Stavrogin'in intiharından önce yazdığı mektuptaki bir cümlesini hatırlatıyor. Ama gücümü uygulamam için gerekli alanı seçemedim ve hala seçmiş değilim. Ne var ki Dostoyevski'de intihar topluma bir başkaldırma biçimidir. Başka türlü bir şey yapmak imkanı olmayan insanın kendini yok etmesi biçiminde ortaya çıkan bir kafa tutma, bir protesto biçimi. Stavrogin'de sosyal anlamı olan bir hareket, Suat'te bireysel kötülük biçimine dönüşüyor. Nedeni açık. Suat'ın intiharı bir çeviri intiharı olmaktan öteye gidemiyor. Nuran Mümtaz'la evlenecekleri gün gördüğü bu sahne karşısında yıkılır, alır başını Bursa'ya gider. Suat yaşarken yapamadığını kendini öldürerek yapmıştır. Mümtaz, nihayetinde Suat'ın da artık kendisini bırakmayacağını, onun da realiteleri arasına girdiğini anladı. Sayfa 205. Ve romanın 66. sayfasında başlayan geriye dönüş 306. sayfada biter. 4. bölüm Mümtaz'dır. İlk 3 bölümün muhassalası olan Mümtaz, Mümtaz'da Suat saplantısı ve ruhsal dengesizlik başlar. Nuran'ı kaybetmiştir. Huzuru Nuran'da değil, içimde aramalıyım. Bu da ancak feragatla olur der. Sayfa 322. Savaş üzerine arkadaşlarıyla yaptığı konuşma. Doktorla konuşmaları. Mümtaz Nuran'ı kaybederse çıldıracağını daha 166. sayfada söylemişti. Roman boyunca Tanpınar arada bir bu çıldırma üzerinde şöyle bir durup geçiyordu. Ve Mümtaz Nuran'ı kaybetmiştir. Mümtaz için dehşet verici olan ikinci şey savaşın başlaması, kitabın son sayfasında gerçekleşir. Yan pencerelerden birinde bir radyo Hitler'in o gece verdiği hücum emrini tekrarlıyordu. Sayfa 356. İhsan'da iyileşmeye başlamıştır. Yani Mümtaz'ı ayakta tutmaya yarayan sorumluluk duygusu da dayanağını yitirmiştir. Tanpınar artık huzur içinde istediği sonuca ulaşabilir. Mümtaz çıldırır. Suad'ın kendini asması gibi Mümtaz'ın çıldırması da romanın verdiği gerçeklik duygusuna pek de uygun düşmeyen bir durum izlenimi veriyor. Tanpınar'ın kendine özgü bir anlatımı, bir üslubu var. Bu kendine özgürlük belki gereğinden de fazla belirgin. Çünkü giderek roman diliyle çelişir duruma düşüyor. Romanda dil okurla roman arasına girmemeli. Oysa Tanpınar'daki üslup kaygısının sahnede rol çalan bir oyuncunun bir anlık beğenilme uğruna oyunun bütününe zarar vermesi gibi bir etkisi oluyor. Üslup kaygısı kişileri olayları izlemeyi güçleştiriyor. Şairane söz etmek merakı roman üslubuyla bağdaşmıyor. Şu örneklere bakın. Macide yumuşak ve taze çimen rüyası sesiyle cevap verdi. Sayfa 14. Yosun bakışlı uçurum. Sayfa 28. Etrafa çöken hüznün o hatıra renkli ışığı. Sayfa 51. Beyaz bir rüyayı andıran yüzünü. Sayfa 68. Aydınlığın bütün sazları güneşin veda şarkısını söylemeye hazırlanıyordu. Sayfa 114 ve benzeri. Tanpınar hızını alamıyor, şiirlerinde kullandığı kimi dizeleri de cümlelerine sokuşturuyor. Bir masal meyvasının yarım dilimine benziyordu. Sayfa 163. Bakınız, Şiirler Yeditepe Yayınları, 1961, sayfa 34. Anları birleştirip düz ve yekpare zaman kurabildiğim için. Sayfa 217. Sayfa 7. Böyle bir yazarlık zaafı var Tanpınar'da. Kimi söz buluşlarına pek hayran. Onları tekrarlamaktan alamıyor kendini. Söz gelimi Yaz Yağmuru adlı hikayesi şöyle biter. Hayatına bütün müdahalesi kendi kendisini göz hapsine almaktan ileriye gidemiyordu. Bir başka romanında da Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde 145. sayfada şu cümleyi okuyoruz. Bunları hatırlar hatırlamaz oraya, kahveye, az çok benden başka türlü yaşayanların, kendilerini hiç olmazsa benim gibi göz hapsinde tutmayan insanların arasına gidiyordum. Bir karikatüristin daha önce çizdiği bir karikatürdeki çizgileri tekrarladığını düşünün. Tanpınar'ın bu tutumu onu hatırlatmıyor mu? Oysa sanatçı yalnız başkalarından değil, kendinden de intihal yapmaz. Şairane ve süslü söz etmek merakı roman kişilerinin konuşmalarına da zarar veriyor. Büsbütün ayrı bir kişilikte olan Suat bile bir bakıyorsunuz, bir çingene bize çiften arasıyla gül yüzlü fecri gecenin içinden yavaş yavaş tulumbadan su çeker gibi çekti deyivermiş. Sayfa 259. Mümtaz, aşk hayatın gülümseyen yüzü mü dedi Nura'nın cevabı. Ayın çamaşırları yıkanıyordur. Sayfa 168. Bütün roman kişilerini aynı biçimde konuşturma Kemal Tahir'de olduğu gibi Tanpınar'da da hemen göze çarpan bir kusur. Bir de felsefe yapmak ya da büyük laf etmek merakı var Tanpınar'ın, felaket. Öyle cümleleri var ki okurken insanın tüyleri diken diken oluyor. Söz gelimi güvercinleri anlatırken oburluklarına, insan sevgisini fazla istismar etmelerine rağmen güzel şeylerdi. Bilhassa insana itimat etmeleriyle güzeldiler mi dedi. Bırakmıyor burada. Roman için gerekli bu iki satırdan sonra şu gereksiz 9 satırı yazmaktan alamıyor kendini. İnsanoğlu böyleydi. Kendisine emniyet edilmesinden hoşlanırdı. Bu onu hayatın efendisi, büyük ve tek yapıcısı vasıflarında içten doyuran duyguydu. Kısa ve ızdıraplı ömrüne, budalalığına ve hodbinliğine rağmen bu sakat ve eksik doğmuş, Tanrı bu emniyeti kendisi için tek ibadet bilirdi. Buna rağmen onu yalancı çıkarmaktan da hoşlanırdı. Çünkü değişmesini, kendisini ayrı ayrı anlarda, vaziyetlerde idrak etmesini de severdi. Çünkü hodbindi, çünkü içindeki konuşma bir taraflı değildi. Sayfa 40. Ben de Adanalı Arif gibi söyleyeyim, iyi mi efendi? Örnekleri istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Öyle sanıyorum Tanpınar da bu zaafının farkındaydı. 62. sayfadaki nizamsız düşünceler sözü, Suad'ın mektubunda Mümtaz'a o acayip üslubunla, sayfa 312, diye çıkışması, Mümtaz'ın çıldırmak üzereyken Suad'ın hayaline, bırak bu manasız benzetmeleri, bir şeyi öbürüne benzetmeden konuşamaz mısın? Sayfa 353. Dedirtmesi bir bakıma Tanpınar'ın öz eleştirisi olarak alınabilir. Ayrıntıları seviyor Tanpınar ve alabildiğine ustaca kullanıyor. Müthiş bir gözü var Tanpınar'ın. Romanın bir yerinde pencereden bir fütürist tablo gibi sade göz, sade kulak ve tecessüs yahut arzulu kadın başları uzanıyor der. Sayfa 26. Tanpınar bir fütürist tablo gibi diyor. Sinemanın böylesine yaygınlık kazandığı günümüzde yaşasaydı ayrıntı çekimi derdi sanıyorum. Çünkü huzuru okurken Tanpınar'ı yazı yazarken değil de hep elinde kamera çalışırken düşündüm. Dikkati özellikle ayrıntı çekimine yönelik bir sinemacı. Tanpınar'ın kullandığı ayrıntılar romanını zenginleştirici, gerçeklik atmosferini yoğunlaştıran, çağrışım ve anlatım güçleri olan ayrıntılar. Ama bazen ayrıntı düşkünlüğü yüzünden anlattığı kişinin o andaki ruhsal durumunu unuttuğu da olmuyor değil. Söz gelimi Mümtaz, hasta bakıcı aramak için gittiği bir evden bu evde öğrendiği aile faciasını düşünerek çıkarken, bir iki satır aşağıda Tanpınar Mümtaz'a şu gözlemi yaptırmaktan kendini alamaz. Evin, Dışarıdan dökülmüş boyasına rağmen ne kadar itinalı yapıldığı görülüyordu. Pencere kenarları, cumbalar, çatı hep inceden inceye yontulmuştu. İki yandan 5 ayak merdivenle kapısına çıkılıyordu. Sayfa 17. Bir aile faciası ile üzgün bir kişi, öyle sanıyorum, o anda pek farkına varamaz bu ayrıntıların. Tanpınar kadınları da büyük bir ustalıkla anlatıyor. Hem ruhsal çözümlemelerde o büyük ustalığını sürdürüyor, hem kadınların dış görünüşlerini anlatmakta. Tanpınar'ın kadın giyimi konusundaki dikkatini hiçbir erkek romancımızda görmedim. Bakınız sayfa 63, 103, 110, 131. Tanpınar'ın roman kişilerinin ağzından açıkladığı sosyal görüşleri üzerinde topluca durmak istiyorum. Tanpınar'ın roman kişileri aydınlar. İhsan lisede tarih öğretmenidir. Mümtaz Edebiyat Fakültesi'nde asistandır. Eski konaklardan, yalılardan kalan döküntülerdir. Büyük şehrin yalnızlığı içinde yaşayan insan tekleridir. Halkla en küçük bir ilişkileri yoktur. Halktan kişiler romana Mümtaz'ı sandalla gezdirmek için girebilirler ancak. Mümtaz'ın gözünde halk, hayatlarını hiçbir zaman öğrenemeyeceği insanlardı. Sayfa 309. Bunun için onları tanımak yerine onlara gönlünce biçimler vermeyi yeğler. O, Mümtaz, bütün başları Hayyam'ın anlattığı testici gibi eline alıyor, içten ve dıştan işliyor. Çizgilerini değiştiriyor, boyuyor, vernik, cila sürüyor. Gözleri dalgın, dudakları daha yumuşak yapıyor. Gözlere hasretten, ümitten yepyeni ışıklar koyuyordu. Sayfa 105. İhsan da halktan uzaklığının farkındadır. Halkımıza ve hayatımıza ne kadar yaklaşırsak o kadar mesut olacağız der. Sayfa 275. Eklemek gerek, halk türküleri dinlerken söyler bunu. Ne var ki bu çevrenin 1937-1938 yıllarında yaşadığını, düşündüğünü, tartıştığını unutmamak gerek. Huzurda Cumhuriyet aydınları yaşama koşullarının değiştirilmesi yolunda Cumhuriyet döneminin uğradığı başarısızlıklar karşısında bu başarısızlıkların nedenlerini tartışıyorlar, bir çıkış yolu arıyorlar. İhsan, yeniye başından itibaren bizim olmadığı için şüpheyle, eskiye eski olduğu için işe yaramaz gözüyle bakıyoruz der. Sayfa 223. Yeni dediği batı, eski dediği doğu, daha doğrusu kendi geçmişimizdir. İhsan ne yapmalı sorusuna, zaten yapılacak şeyin ne olduğunu bilsem burada sizinle konuşmam der. Ama çözüm yolları önermekten de geri kalmaz. İhsan'a göre çözüm yolu ikidir. 1. Evvela insanı birleştirmek. Varsın aralarında hayat standardı yine ayrı olsun. Fakat aynı hayatın ihtiyaçlarını duysunlar. 2. Maziyi ihmal edersek hayatımızda ecnebi bir cisim gibi bizi rahatsız eder. Terkibin içine ister istemez sokacağız. Sayfa 227. Gene İhsan'ın bir düşüncesi. Tabii şekilde ihtilal, halkın veya hayatın devleti geride bırakmasıyla olur. Bizde ise hayat ve halk, yani asıl kütle devlete yetişmek mecburiyetinde. Sayfa 293. Görülüyor ki İhsan toplumun bağımsız bireyleri olarak bakıyor insanlara. Su nelerden meydana gelir? Oksijen ve hidrojenden, toplum insanlardan. Budur İhsan'ın topluma ve insana bakışı. Bunun için insanlar arasında sadece hayat standardı farkı görünüyor. Hayatın ve halkın devlete yetişmek zorunda olduğunu söylemesi de çok ilginç.